Ayrım 7. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1006. Almanlar batıda uğraşırlarken, Stalin de Doğu Avrupa'da olabildiği kadar çok yer almaya çalışıyordu. Ama bu sırada yine de Hitler'le arayı bozmak istemediği ya da böyle bir şey düşünmediği gerek davranışlarından ve gerekse gizli Alman belgelerinden açıkça anlaşılıyor. Churchill, Haziran'ın sonuna doğru Stalin'e yazdığı özel bir mektupta, Almanların İngiltere'yi olduğu kadar Rusya'yı da istila etmek istediğini bildirdi ve bu tehlikeye karşı Stalin'i uyardı. Sovyet diktatörü bu mektuba cevap vermeye tenezzül etmedi. Belki o da hemen hemen herkes gibi İngiltere'nin artık hesabı görüldü sanıyordu. Bu bakımdan İngilizlerin düşüncelerini Almanlara söylemekte bir sakınca görmedi. İngiliz başbakanının Bolşeviklerden iyi bir tepki elde edebilmek için Moskova'ya elçi olarak tayin ettiği İngiliz İşçi Partisi'nin sol kanat liderlerinden Sir Stafford Cripps, Churchill bunun boş bir umut olduğunu sonradan kabul etmiş ve pişman olmuştur. Temmuz'un başında Stalin tarafından Churchill'in deyimiyle resmi ve soğuk bir şekilde kabul edildi. Molotov, Stalin'den aldığı talimata uyarak Alman elçisine bu görüşme ile ilgili yazılı bir muhtıra verdi. Çok ilginç bir belgedir bu. Sovyet diktatörünün dış işleri konusunda yaptığı soğuk hesapların dar sınırlılıklarını hiçbir kaynak bu belge kadar açıkça belirtemez. Schulenburg bu muhtırayı hemen Berlin'e çok acele ve gizli olarak uçurdu. Ribbentrop muhtırada anlatılanlardan çok memnun kaldı ve Sovyet hükümetine kendisine verdiği bu bilgiden dolayı çok teşekkür etti. Muhtırada bildirildiğine göre Cripps birçok sorunlar arasında şu temel sorunu da Stalin'e anlatmıştı. İngiliz hükümeti Almanya'nın Avrupa hakimiyeti ardında koştuğuna inanıyordu. Bu İngiltere için olduğu kadar Sovyetler Birliği içinde bir tehlikeydi. Bu bakımdan her iki ülkenin Almanya'ya karşı ortak bir koruma politikası ve Avrupa'da bir kuvvet dengesinin yeniden kurulması konusunda anlaşmaları gerekiyordu. Stalin'in bu sözlere şu cevabı verdiği bildiriliyordu. Avrupa'da herhangi bir ülkenin hakim olması diye bir tehlike görmüyordu. Hele Almanya'nın Avrupa'yı yutmak tehlikesi daha azdı. Stalin, Almanya'nın politikasını gözlüyor ve Almanya'nın başlıca önderlerinden birkaçını çok iyi tanıyordu. Alman liderlerinde Avrupa ülkelerini yutmak istediklerini gösteren herhangi bir belirti görmemişti. Stalin, Alman askeri başarılarının Sovyetler Birliği'ni ve Sovyetler Birliği'nin Almanya ile olan dostça ilişkilerini tehdit ettiği kanısında değildi. Bu görülmemiş kendini beğenmişlik, bu sınırsız cehalet, İnsanın soluğunu kesiyor. Rus diktatörü Hitler'in düzenbaz kafasındaki gizli kapaklı köşeleri elbette bilmiyordu. Ama Führer'in geçmişteki davranışlarına, bilinen ihtiraslarına ve umulmayan hızlı yayılmasına baksaydı, Hitler'in Sovyetler Birliği için korkunç bir tehlike olduğunu anlardı. Ama ne gariptir ki anlayamadı. Stalin'in kendisine muhteşem bir şekilde güvendiği bir sırada Hitler'in Sovyetler Birliği'ne dönerek bu ülkeyi ortadan kaldırmayı düşünmekte olduğu gerek ele geçen Nazi belgelerinden ve gerekse o yıl Batı'nın sırtından oynanan büyük dramda rol almış bulunan belli başlı Almanların verdikleri ifadelerden açıkça anlaşılmaktadır. Ana fikir çok daha eski bir tarihten, 15 yıl öncesinden, kavgamdan gelmektedir. Ve biz nasyonel sosyalistler diyordu Hitler. 600 yıl önce bıraktığımız yerden başlıyoruz. Cermenlerin Avrupa'nın güneyine ve batısına doğru giriştikleri sonsuz akınları durduruyor, gözümüzü doğu topraklarına çeviriyoruz. Avrupa'da yeni toprakların sözünü ederken her şeyden önce Rusya'yı ve sınır boyundaki köle devletleri kastediyoruz. Bize oranın yolunu gösteren kaderin kendisidir sanki. Doğudaki bu muazzam imparatorluk dağılmak üzeredir ve Rusya'daki Yahudi hakimiyetinin sonu aynı zamanda Rusya'nın da bir devlet olarak sonu olacaktır. Bu fikir Hitler'in kafasında bir temel taşı gibi yatmaktadır. Stalin ile yaptığı pakt ona bu fikrini değiştirtmemiş, yalnızca fikrin uygulanmasını geciktirtmişti. Hem de kısa bir zaman için. Nitekim Führer, Rusya ile pakt imzalanmasının ve bu pazarlıktan yararlanarak Polonya'yı ortadan kaldırmasının üstünden daha 2 ay geçmeden işgal altındaki Polonya topraklarının gelecekte Almanya'nın girişeceği harekat için bir yığınak yeri sayılması gerektiğini orduya bildirmişti. Emrin tarihi 18 Ekim 1939'dur. Halder bu tarihi güncesine geçirmiştir. 5 hafta sonra 23 Kasım'da Hitler batıya hücum etmekten çekinen generallerine uzun bir nutuk çektiği sırada da Rusya'yı aklından çıkarmış değildi. Ancak batıda serbest kaldığımız zaman demişti, Rusya'ya karşı gelebiliriz. Alman generallerinin 100 yıldan beri uykularını kaçıran iki cephede savaşmak korkusu o sırada Hitler'in de kafasına yerleşmiş ve o günde bunun tehlikesinden uzun uzadıya söz etmişti. Eski Alman yöneticilerinin yaptıkları hatayı tekrarlamayacaktı. Ordunun tek cephede savaşa devam etmesini sağlamaya çalışacaktı. Bu bakımdan Fransa'nın yıkıldığı, İngiliz ordusunun Manş ötesinde kıstırıldığı ve artık İngiltere'nin de yakında çökeceğini sandığı bir sırada Hitler'in aklını yeniden Rusya'ya takmış olmasına şaşmamak gerekir. Çünkü bu sırada Hitler artık batıda serbest kaldığını ve Rusya'ya karşı gelmek için gereken tek şartı da gerçekleştirdiğini sanıyordu. Stalin'in Haziran ayı içinde Baltık devletleri ile iki Romen vilayetini çarçabuk ele geçirmesi onu bu konuda bir an önce karar almaya zorlamıştı. Bugün onun bu kararını ne zaman aldığını izleyecek durumdayız. Jodl esas karar diyor. Ta Batı seferi sırasında verilmişti. Jodl'ın OKW'daki yardımcısı Albay Walter Warlimont, Jodl'ın 29 Haziran'da Harekat Dairesi Kurmay subaylarıyla yaptığı bir toplantı sırasında Hitler'in 1941 ilkbaharında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne hücum etmek niyetinde olduğunu söylediğini hatırlamaktadır. Jodl'ın anlattığına göre bu toplantıdan bir süre önce Keitel, Hitler'in kendisine 1940 sonbaharında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne hücum etmeyi düşündüğünü yeniden söylemişti. Ama o zaman bu fikre Keitel bile evet diyememiş, yalnız sonbahardaki kötü hava koşullarının değil, batıdaki ordunun büyük bir bölümünü doğuya nakletme zorluklarının da bu harekatı imkansız kıldığını ileri sürerek Hitler'le tartışmıştı. Warlimont'un anlattığına göre 29 Haziran'da bu toplantı yapıldığı sırada Rusya'ya karşı girişilmesi düşünülen hücumun tarihi 1941 ilkbaharına bırakılmış bulunuyordu. Halder'in tuttuğu günceden anladığımıza göre Hitler daha bir hafta öncesine kadar İngiltere'nin istilasına girişilmediği takdirde Rusya seferine sonbaharda başlanabileceğini düşünüyordu. 21 Haziran'da Berlin'de yaptığı askeri toplantıda Brauch'e sefer için gereken hazırlıklarla uğraşmasını emretmişti. Brauch, Hitler'e verdiği cevaptan ordu başkomutanı ile Genelkurmay'ın bu konu üstünde aslında durmuş oldukları ama çok durmadıkları anlaşılıyor. Brauch, seferin 4 ile 6 hafta süreceğini, amacın Rus ordusunu yenmek ya da en azından Rusya'da Rus uçaklarının Berlin'e ya da Silezya sanayi merkezine ulaşamayacağı derinlikte bir toprak parçasını işgal etmek olacağını, bu sırada Alman uçaklarının Sovyetler Birliği'nde önemli hedeflere varabileceklerini lidere söyledi. Brauch, 80-100 kadar Alman tümeninin bu işi başarabileceği kanısındaydı. Rus gücünün İyi durumda 50 ile 75 tümenden oluştuğunu tahmin ediyordu. Brauch için bu toplantı hakkında anlattıklarından Halder'in almış olduğu notlara bakılacak olursa Hitler Stalin'in doğuda giriştiği harekata çok kızmıştı. Sovyet diktatörünün İngiltere'yi dayanmaya teşvik için bu ülke ile kur yaptığına inanıyor ancak Rusya'nın Almanya ile savaş isteğini gösteren herhangi bir belirti görmüyordu. 1940 Temmuz'unun son gününde Berkhof'ta yapılan başka bir toplantıda Hitler İngiltere'yi istila etmek ihtimalinin gün geçtikçe azalması karşısında ilk olarak bu toplantıda Rusya seferi hakkındaki kararını ordu şeflerine açıklamak zorunda kaldı. Toplantıda Halder de vardır ve büyük komutanın söylediklerini olduğu gibi Steno ile kaydetmiştir. Bu notlar Hitler'in Rusya'ya ilkbaharda taarruz etmeye kesin olarak karar vermiş olduğunu gösterdiği gibi komutanın büyük stratejik amaçları da kafasında tasarladığını ortaya koymaktadır. İngiltere umudunu, diyordu Hitler, Rusya ile Amerika'ya bağlamıştır. Rusya'ya bağladığı umut suya düşerse, Amerika'ya bağladığı umut da suya düşmüş olur. Çünkü Rusya'nın yok edilmesi, Japonya'nın uzak doğudaki gücünü muazzam derecede arttırır. Hitler düşündükçe, İngiltere'nin savaşa devamda inatla direnmesinin, Sovyetler Birliği'ne güvenmesinden ileri geldiğine daha çok inandığını söyledi. İngiltere'de garip bir şey oldu, diye anlatmaya başladı Hitler. İngilizler aslında yenildiler. Halder burada yenilme kelimesinin İngilizce aslını, yani down kelimesini kullanmıştır. Şimdi yeniden ayağa kalktılar. Konuşmalarını işitiyoruz. Rusya, Batı Avrupa'da hızlı gelişmelerden çok tedirgin oldu. Rusya'nın Almanya'yı Avrupa'da çok kuvvetli görmek istemediğini söylemesi yeter. Ve İngiltere'de denizde boğulan bir adam gibi durumun 6 ile 8 ay arasında büsbütün değişeceği umuduna yeniden kapılabilir. Ama Rusya ezilirse İngiltere'nin umudu da suya düşer. O zaman Almanya, Avrupa ve Balkanların efendisi olur. Karar, bu düşünceler göz önünde tutularak Rusya hemen tasfiye edilmeli. İlkbahar 1941. Rusya ne kadar çabuk ezilirse o kadar iyi olur. Halder'in defterinde altları çizilmiştir. Nazi komutan bundan sonra kendi strateji planlarını açıkladı. Hitler'in Batı savaşlarıyla gece gündüz uğraştığı halde bu planları bir süredir kafasında hazırlamış olduğunu generaller de anladılar. Harekatın amacı ancak Sovyetler Birliği birdenbire tek büyük bir darbe altında ezilirse böyle bir harekata girişmeye değer, dedi Hitler. Bir kısım Rus topraklarının istilası yetmezdi. Hitler özellikle şunu belirtti. Rusya'nın yaşama gücü kalmayacak. İşte amaç bu. Başlangıçta iki yönden harekete geçilecekti. Birincisi güneyde Kiev'e ve Dinyeper nehrine doğru, ikincisi kuzeyde Baltık devletleri üstünden Moskova'ya doğru. İki ordu sonra Moskova'da birleşeceklerdi. Bundan sonra da gerekirse Bakü petrol kuyularını ele geçirmek için özel bir harekata daha girişilecekti. Hitler bu yeni istilaları düşündükçe yerinde duramıyordu. Bu istilalardan sonra ne yapacağını da biliyordu. Ukrayna'yı, Beyaz Rusya'yı ve Baltık devletlerini ilhak edecek, Finlandiya topraklarını Beyaz Deniz'e kadar genişletecekti. Bütün harekatı 120 tümenle başaracaktı. Batı'nın ve İskandinavya'nın savunması için 60 tümen bırakacaktı. Taarruz, kendi söylediğine göre 1941 Mayıs'ında başlayacak ve 5 ay sürecekti. Sefer kışa doğru bitecekti. Taarruzun o yıl başlamasını tercih edecekti ama bunun mümkün olmadığı anlaşılmıştı. Ertesi gün 1 Ağustos'ta Halder kendi kurmayı ile planlar üstünde çalışmaya başladı. Halder ileride Rusya'ya karşı girişilecek bir taarruzu delilik saymış olduğunu söyleyecektir. Ama o günkü güncesi yeni görev için kendisine başvurulduğunda bu işi büyük bir hevesle karşıladığını göstermektedir. Taarruz planının hazırlanması Almanlara özgü bir titizlikle 3 koldan yürütüldü. Ordu Genel Kurmayı, Warlimont'un OKW Harekat Dairesi ve General Thomas'ın yönetimindeki OKW Ekonomi ve Silahlanma Dairesi plan üstünde ayrı ayrı açıdan çalışmaya başladılar. Göring, Hitler'in Rusya'nın sipariş ettiği malları Ruslara ancak 1941 ilkbaharına kadar verilmesini istediğini 14 Ağustos'ta Thomas'a bildirdi. Thomas bu konuda verdiği raporda o sırada Sovyetlerin Almanya'ya vereceği malların tam zamanda teslim edilmesine ne kadar önem verdiklerini belirtmiştir. Nitekim taarruzun başladığı güne kadar bu şekilde devam ettiklerini ve son birkaç gün içinde bile uzak doğudan gelen kauçuk teslimatını Rusların ekspres treniyle herhalde Trans-Siberyan demiryolları üzerinden sevk ederek tamamladıklarını çok ciddi olarak söylemiştir. Thomas'ın dairesi o zamana kadar Sovyet sanayini, ulaştırma sistemini ve petrol merkezlerini gerek hedef teşkil etmeleri ve gerekse ileride Rusya'nın yönetilmesine yaramaları bakımından ayrıntılı bir şekilde inceleyecekti. Birkaç gün önce 9 Ağustos'ta Varlimont, Ruslara karşı girişilecek taarruzda doğudaki yayılma bölgeleriyle ilgili ilk emrini çıkarmıştı. Parola Aufbau Ost, Doğu kalkınmasıydı. Hitler 26 Ağustos'ta 10 piyade ve 2 zırhlı tümeninin batıdan Polonya'ya gönderilmesini emretti. Panzer birlikleri Güneydoğu Polonya'da toplanacak, burada Romanya petrollerini korumak için müdahale etmeye hazır durumda olacaklardı. Çok sayıda birliklerin doğuya nakledildiği duyulacak olursa Stalin durumdan hemen kuşkulanırdı. Almanlar Polonya'da yalnızca 7 tümen bırakmışlardı. Bu tümenlerden ikisi de ilkbahar seferi sırasında batıya gönderilmişti. Halder, Polonya'da kalan askerler gümrük hizmetlerini bile görmeye yetmez diye yırtınıyordu. Eğer Stalin 1940 Haziran'ında Almanya'ya hücum etseydi, Kızıl Ordu belki de hiçbir ciddi direnme görmeden Berlin'e girerdi. Oysa Almanlar Stalin'i sonuna kadar kuşkulandırmamak niyetindeydiler. Bir takım hareketleri Rusların öğrenmemesine imkan olmadığı için Moskova'daki Alman askeri ateşesi Ernst Köstring'e bu konuda talimat gönderilmiş, bu hareketlerin yaşlı askerlerin sanayi kollarına verilmesinden ve yerlerine gençlerin gönderilmesinden ibaret bulunduğunu Sovyet Genelkurmayına bildirilmesi istenmişti. 6 Eylül'de Jodl bir emir çıkarttı. Bu emirde maskeleme ve aldatma yöntemleri bütün ayrıntılarıyla belirtiliyordu. Bu yeni gruplaşma deniyordu. Rusya'da bizim doğuya karşı bir taarruza hazırlandığımız izlenimini yaratmamalıdır. Hitler, silahlı kuvvetlerin o yaz kazandıkları zaferlerle yetinmemelerini sağlamak için 12 Kasım 1940'da çok gizli uzun bir emirname çıkarttı. Bütün Avrupa'da ve Avrupa dışında yapılacak askeri görevlerin ana çizgilerini gösterdi. Bu görevlerden bir kısmını az sonra göreceğiz. Biz yalnızca emrin Sovyetler Birliği'ni ilgilendiren bir parçasını alacağız. Rusya'nın bir süredir takındığı tutumu aydınlatmak amacıyla siyasi görüşmelere başlanmıştır. Bu görüşmelerin sonuçlarına bırakılmaksızın esasen sözlü olarak bildirilmiş olan doğu hazırlıkları sürdürülecektir. Ordu harekat planlarının ana çizgileri bana bildirilir bildirilmez ve bu planlar tarafımdan onaylanır onaylanmaz ve konuda gereken talimat verilecektir. Nitekim aynı gün yani 12 Kasım günü Molotov siyasi görüşmelere Hitler ile yüz yüze devam etmek üzere Berlin'e gelmiş bulunuyordu. Molotov Berlin'de. Berlin ile Moskova arasındaki ilişkiler birkaç aydır tatsızlaşmıştı. Stalin ile Hitler'in başkalarına attıkları kazık neyse neydi ama kendilerine gelince iş değişirdi. Hitler, Rusları Baltık devletleri ile Romanya'nın Besarabya ve Kuzey Bukovina adındaki iki ilini almaktan alıkoyamamış, bu beceriksizliği yüzünden öfkesi daha da artmıştı. Rusların batıya doğru ilerlemelerini durdurmak gerekiyordu. İngiliz ablukası yüzünden petrolünü artık denizden getiremeyen Almanya için hayati bir önem taşıyan Roman petrollerine ise Ruslar hiç yanaşmamalıydılar. Macaristan ile Bulgaristan'ın da Roman topraklarından birer parça istemeleri Hitler'in işlerini büsbütün karıştırmıştı. Nitekim Macaristan 1940 yılının yaz ayları biterken 1. Dünya Savaşı'nın sonunda elinden alınmış olan Transilvanya'yı geri almak için hazırlıklara başlamıştı. Hitler böyle bir savaşın Almanya'yı en büyük ham petrol kaynağından edeceğini, belki de Rusya'nın bütün Romanya'yı işgaline yol açacağını ve Almanya'yı böylece Roman petrol kaynaklarından büsbütün ayıracağını anladı. 28 Ağustos'ta durum korkutucu olmaya başlayınca Hitler 5 panzer ve 3 motorize tümenle paraşüt ve hava piyade kuvvetlerine 1 Eylül'de Romanya petrollerini işgale hazır olmaları emrini verdi. Aynı gün Berkov'da Ribbentrop ve Ciano ile konuştu. Sonra her ikisini de Viyana'ya gönderdi. İki Dışişleri Bakanı Viyana'da Romanya ve Macaristan Dışişleri Bakanlarını hizaya getirecekler ve onlara mihverin ara buluculuğunu kabul ettireceklerdi. Ribbentrop her iki tarafa da kaşlarını çatınca iş kolaylıkla bağlandı. Macarlar ve Romenler 30 Ağustos'ta Viyana'daki Belvedere Sarayı'nda Mihver'in teklif ettiği uzlaşmayı kabul ettiler. Romanya Dışişleri Bakanı Mihai Manolescu, Transilvanya'nın yarısını Macaristan'a veren haritayı görünce bayıldı. İmza töreninin yapıldığı masanın üzerine boylu boyunca uzandı. Doktorların bir süre kafuru ile ovalamalarından sonra kendisine gelebildi. Bu anlaşma Kral Karol'u tahtından etti. 6 Eylül'de tahtını 18 yaşındaki oğlu Mihail'e bırakarak çekildi. Yağma sayılabilecek değerli eşyaları 10 vagona yükleyerek kızıl saçlı metresi Magda Lupescu ile birlikte Yugoslavya üzerinden İsviçre'ye kaçtı. Hitler'in dostu, faşist eğilimli, demir muhafızların şefi General Ion Antonescu diktatör oldu. Romanya, Almanya ve İtalya'dan Romanya'nın geri kalan kısmı için ilk bakışta makul gibi görünen ama aslında Hitler'in yeni planlarını gerçekleştirmesine fırsat hazırlayan bir garanti aldı. Romenler, Güney Dobriçe'yi de Bulgaristan'a bırakmak zorunda kalmışlardı. Führer'in yakınları yeni planları 3 hafta sonra öğrendiler. Hitler 20 Eylül'de çıkarttığı çok gizli bir emirde Romanya'ya askeri heyetlerin gönderilmesini emretti. Bütün dünya bu heyetlere verilen görevin dost Romanya askeri kuvvetlerini örgütlemek ve eğitmek olduğunu sanmalıdır. Gerçek görevleri bunları ve Romenler ne de bizim askerler bilmemeli şunlar olacaktır. Petrol alanını korumak. Sovyet Rusya ile savaş çıkması halinde bu savaşın gereği olarak Alman ve Roman kuvvetlerini Roman üstlerinden harekete geçecek şekilde hazır duruma getirmek. Bu kuvvetler kafasında tasarlamaya başladığı Güney Cephesi'nin yeni kanadını oluşturacaktı. Viyana'da verilen armağan ile Romanya'nın geri kalan kısmına verilen garanti Moskova'da hoş karşılanmadı. Moskova'ya danışılmamıştı. Schulenburg, Ribbentrop'un Viyana'da geçen olayları açıklamak ve haklı göstermek için gönderdiği acele bir muhtırayı sunmak üzere 1 Eylül'de Molotov'u ziyaret ettiğinde Dışişleri Komiseri elçinin Berlin'e gönderdiği rapora göre her zamankinden daha kasıntılıydı. Buna rağmen uzun bir sözlü protestoda bulunmayı da ihmal etmedi. Molotov, Alman hükümetini Nazi-Sovyet Paktı'nın danışmayı öngören 3. maddesini bozmakla suçladı. Almanya'nın Rusya'yı olup bittiler karşısında bıraktığını, bunun ortak çıkarlar sorunu üzerinde Almanya'nın verdiği teminatla çeliştiğini söyledi. Hırsızlar çaldıkları malları paylaşırlarken aralarında her zaman kavga çıkarırlar. Bu görüşmeyi izleyen günlerde karşılıklı yakınmalar daha da arttı. Ribbentrop 3 Eylül'de Moskova'ya telgrafla uzun bir muhtıra gönderdi ve Moskova'nın Almanların paktı bozduğu iddiasını inkar etti. Rusya'yı Berlin'e danışmadan Baltık devletlerini ve iki Roman ilini almak suretiyle aynı şeyi yapmış olmakla suçladı. Muhtıra sert bir dille yazılmıştı. Ruslar bu muhtıraya 21 Eylül'de aynı derecede sert bir dille cevap verdiler. Bu sıralarda iki yanda düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildiriyorlardı. Sovyetler verdikleri cevapta Almanya'nın paktı bozduğunu tekrarlıyor, Rusya'nın Romanya'da hala birçok çıkarları olduğunu söylüyor ve sonunda alay edercesine şöyle bir teklifte bulunuyordu. Eğer danışmayı öngören madde Almanya'da bir takım tatsızlıklar ve sınırlamalar yaratıyorsa, Sovyet hükümeti anlaşmanın bu maddesini değiştirmeye ya da kaldırmaya hazırdı. Eylül'de çıkan iki olay, Kremlin'in Hitler'den şüphesini biraz daha arttırdı. 16 Eylül'de Ribbentrop Schulenburg'a bir telgraf çekti. Hemen Molotov'u görecek ve söz arasında Kuzey Norveç'e gönderilecek Alman takviyelerinin Finlandiya üstünden geçmekte olduklarını kendisine haber verecekti. Birkaç gün sonra 25 Eylül'de Nazi Dışişleri Bakanı Moskova'daki elçiliğine bir telgraf daha çekti. Bu kez telgraf Maslahat Güzar'ın adına gönderilmişti. Schulenburg o sırada izinli olarak Berlin'de bulunuyordu. Maslahat Güzar'a gönderilen telgraf çok gizliydi. Üstünde tamamıyla gizli devlet sırrı kaydı vardı. Telgrafın içindeki talimat ertesi gün telgraf ya da telefonla özel bir parola alındığı zaman yerine getirilecekti. Maslahat Güzar, Japonya, İtalya ve Almanya'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Berlin'de aralarında bir ittifak imzalayacaklarını bildirecekti. İttifak, Rusya'ya karşı değildi. Bu durum özel bir madde ile belirtilecekti. Ribbentrop şöyle diyordu: "Bu ittifak yalnızca Amerikan savaş kışkırtıcılarına karşıdır. Elbette ki bu nokta her zaman olduğu gibi ittifakta açıkça ifade edilmeyecektir. Ama bu sonuç maddelerin kendisinden kesin olarak çıkabilecektir. İttifakın tek amacı Amerika'nın savaşa girmesi için baskı yapan unsurların aklını başına getirmek, onlara bugünkü mücadeleye katıldıkları takdirde düşman olarak üç büyük kuvveti otomatikman karşılarında bulunacaklarını anlatmaktır." Almanlardan gittikçe kuşkulanmaya başlayan soğuk Sovyet Dışişleri Komiseri 26 Eylül günü akşamı Alman maslahat güzarı Werner von Tippelskirch'ten bu haberi aldığı zaman büsbütün pirelendi. "Dost olsun, düşman olsun, kendisiyle görüşen herkesi ayrıntılı ve kılı kırk yaran kafasıyla şaşırtan Molotov durumu hemen kavradı ve Moskova Paktı'nın 4. maddesi gereğince üçlü askeri ittifakın metnini de herhangi gizli bir protokol gibi Sovyet hükümetinin imzalamadan önce görmeye hakkı bulunduğunu söyledi. Molotov, Almanların askerlerini Finlandiya'dan geçirmek için bu ülkeyle yaptığı anlaşma konusunda da fazla bilgi istiyordu. Böyle bir anlaşmanın yapıldığını daha çok basından, bu arada United Press'in Berlin'den verdiği bir haberden öğrenmişti. Bundan başka son 3 gün içinde aldığı raporlardan Almanların kendilerine haber vermeden en az 3 Fin limanına Alman kuvvetleri çıkarttıklarını öğrenmiş bulunuyordu. "Sovyet hükümeti," diye devam etti Molotov, "askerlerin Finlandiya'dan geçmesine ait anlaşmanın metnini gizli bölümleriyle birlikte öğrenmek, anlaşma amacını, anlaşmanın kime karşı olduğunu ve hangi amaçlara yarayacağını bilmek arzusundadır. Rusları yatıştırmak gerekiyordu. Bunun gerekliliğini kalın kafalı Ribbentrop bile anlamıştı. 2 Ekim'de Finlandiya ile yaptığı anlaşmanın metni olduğunu iddia ettiği bir yazıyı Moskova'ya gönderdi. Bu arada imzalanmış olan üçlü paktın Sovyetler Birliği'ne karşı olmadığını tekrarladı ve paktın gizli protokolü bulunmadığı gibi herhangi bir gizli anlaşmada yapılmadığını ciddi bir şekilde bildirdi. Pakt 27 Eylül 1940'ta cafcaflı bir törenle Berlin'de imzalandı. Bu töreni Berlin Diary adlı kitabımın 532-537. Sayfasında anlatmış bulunuyorum. Paktın 1 ve 2. maddelerine göre Japonya, Almanya ile İtalya'nın Avrupa'da yeni düzenin kurulmasında önderliklerini tanıdığı gibi, bu iki ülkede Japonya'nın aynı amaçla Büyük Uzak Asya'da kuracağı önderliği kabul ediyorlardı. 3. maddeye göre 3 devletten herhangi biri Amerika'nın taarruzuna uğrayacak olursa birbirlerine yardım edeceklerdi. Maddede Amerika'nın adı geçmiyor, yalnızca yapılan tanımdan bunun Amerika olduğu anlaşılıyordu. Paktın en önemli yanı, o gün defterime yazdığım gibi Hitler'in artık uzun bir savaşı göze almış olduğunu göstermesiydi. Paktı İtalya adına imzalayan Siano da aynı sonuca varmıştır. Siano Diaries, sayfa 296. Bundan başka pakt, tersi iddia edildiği halde Sovyetler Birliği'ne karşı bir uyarmaydı. 7 Ekim'de askeri bir heyetin Romanya'ya gönderilmekte olduğunu söz arasında Molotov'a bildirmesi için Tippelskirch'e talimat verdikten ve Molotov'un bu yeni haberler karşısında kuşkusunun büsbütün arttığını öğrendikten sonra Dışişleri Komiseri "Romanya'ya ne kadar asker gönderiyorsunuz?" diye sormuştu. Ribbentrop, Sovyetlerde Almanya'ya karşı artan kuşkuları yatıştırmak için 13 Ekim tarihinde Stalin'e uzun bir mektup gönderdi. Tahmin edileceği gibi bu mektup bir sürü yalanlarla, martavallarla ve dolambaçlı sözlerle dolu bir havaciva ve aynı zamanda da küstahça yazılmış bir nameydi. Savaştan o güne kadar geçen olaylardan hep İngiltere sorumlu tutuluyordu. Ama bir şey kesindi: savaş bizim tarafımızdan kazanılmıştır. Şimdi artık bütün sorun İngiltere'nin yenildiğini ne kadar zamanda kabul edeceğiydi. Almanların Finlandiya ve Romanya'da giriştikleri hareketler ile üçlü pakt Ruslar için bulunmaz birer nimetti. Bu arada İngiliz diplomatlarıyla İngiliz casusları Rusya ile Almanya'nın arasını açmaya çalışıyorlardı. Onların umutlarını suya düşürmek için "Neden Molotov'u Berlin'e göndermemeli?" diye soruyordu Stalin'e. Führer o zaman her iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte alacakları biçim konusundaki görüşlerini şahsen kendisine anlatabilecekti. Ribbentrop bu görüşlerin nelerden ibaret olduğunu da şöylece bir değiniyordu. Çok bir şey değil, dünyanın dört büyük totaliter devlet arasında bölünmesi. Dünya çapında çıkar alanlarının sınırlarını çizerek diyordu, uzun vadeli bir politika kabul etmek, dört devletin, Sovyetler Birliği, İtalya, Japonya ve Almanya görevi, misyonu gibi görünmektedir. Bu yazıların altını Ribbentrop'un kendisi çizmiştir. Moskova'daki Alman elçiliği mektubu yerine biraz geç ulaştırdı. Ribbentrop buna çok kızdı. Schulenburg'a bir telgraf çekerek mektubun ayın 16'sına kadar neden sunulmadığını ve mektup muhteviyatının çok önemli olduğunun göz önüne alınarak neden şahsen Stalin'e verilmediğini Schulenburg Molotov'a vermişti, sordu. Stalin bu mektuba Ekim'in 22'sinde çok dostça bir cevap verdi. Molotov kendisini Berlin'de sizi ziyarete mecbur sayıyor dedi. Bu bakımdan davetinizi kabul etmektedir. Stalin'in kibarlığı yalnızca bir numara olabilirdi. Schulenburg birkaç gün sonra Berlin'e bir telgraf çekerek Almanların bir yandan Finlandiya'ya silah sevk ederken öte yandan Rusya'ya savaş malzemesi vermek istememelerini, Rusların protesto ettiklerini bildirdi. Schulenburg telgrafında Sovyetler Finlandiya'ya silah verdiğimiz konusuna ilk olarak değiniyorlar demektir. Karanlık bir gün, yağmur çiseliyor. Molotov çok ciddi ve resmi bir şekilde karşılandı. Otomobilin içinde Linden Caddesi'nden Sovyet elçiliğine giderken gördüm kendisini. Çalışkan bir taşra öğretmenine benziyor. Ama Kremlin'in azgın rekabet havasına dayanabildiğine göre herhalde başka meziyetleri de var. Almanlar Rusların İstanbul ve Çanakkale boğazları üstündeki eski rüyalarını gerçekleştirme konusunu hemen görüşmeye hazır. Onlar da geri kalan bölümleri alacaklar. Romanya, Yugoslavya ve Bulgaristan'ı. 12 Kasım 1940 tarihinde yazdığım not böyle başlıyordu. Almanların hemen başladıkları görüşmeler olabildiğince kesin bir hava içinde geçti. Dışişleri Bakanlığı belgelerinin ele geçmesi sayesinde bu garip ve sonradan aldığı şekle bakılırsa çok önemli toplantı hakkında oldukça bilgimiz var bugün. 2 gün süren oturumun tutanakları bulunmaktadır. Tutanakların hepsi, biri hariç, her yerde hazır ve nazır bulunan Dr. Schmidt tarafından tutulmuştur. Bu tutanakların aslına uygun olduğu, Stalin tarafından isteyerek olmamakla birlikte doğrulanmıştır. Churchill, 1942 Ağustos'unda Molotov'un Berlin'deki görüşmelerine ait bir raporu Stalin'den aldığını, bu raporun çok özlü birlikte Alman tutanağından pek farkı bulunmadığını söylemiştir. Churchill, Their Finest Hour, sayfa 585-586. 7. ayrımın sonu, sayfa 1017.